Evet. Senin ruhsal hayatın, senin imanlı hayatın neye benziyor? Neye benzetleri bilirsin? Biliyorsunuz garalar da böyle özel odalar yapmışlar. Yolcular orada trenlerini beklesinler. Bazen saatlerce oturuyorsun orada. Bekleme odası değil mi? Çakalına. Evet. Ve kimi yerde o odaya herkesi bırakmıyorlar. Kontrol ediyorlar. Gerçekten biletin var mı? Gerçekten bir trene mi benziyorsun? Yoksa dışarıdan gelip değil mi? Faydalanıyorsun. Ama biletin cebinde mi? Rahatsın. Hakkın var. O bekleme odasında durasın. İmanlı hayat denildi mi? Sanki birçok kardeşler de öyle bir şey düşünüyorlar. Sanki imanlı hayat bir bekleme odası. Bekliyorsun tren gelsin, İsa gelsin, alsın seni. Vaftiz olduğun zaman biletini almışsın ve şimdi bekliyorsun tren gelsin, kurtuluşun hazır ya. Tamam mı? Şimdi sadece kaldı, İsa gelsin, seni cennete götürsün, ne güzel. Sanki imanlı hayatta en önemli şey, var olan bir durumu korumak. Başka bir statüse geçtim, kurtulmuş statüsüne geçtim ve şimdi bunu korumak lazım. Ama başka bir şey yapmıyorum, tamam mı? Aman kurtuluşumu kaybetmeyeyim. Sen var mı uzun zaman bir tren beklesen? Değil mi? Özellikle ne zaman trenin giriş saatini bilmiyorsun, o zaman çok zor. O zaman çok sıkıcı oluyor. Canın patlayacak sanki. Ben hatırlıyorum, bir kere biz ailece, işte beş kızanla yola çıktık. Belgrad'dan gelen bir treni bekliyoruz, İstanbul'a gidelim, tamam mı? Bir saat, iki saat, üç saat, dört saat geleceği yok. Ama kesin de demiyorlar, 8 saat sonra gelecek, o zaman rahatsın. Gidip başka iş yapıyorsun ama ne zaman geleceği belli değil. Yani, tamam mı? Yazın, yalın güneş, kızanlar artık durduramıyoruz, deli oluyoruz. Gittim garaj şefine sordum yani, ne zaman gelecekmiş bu tren? Adam diyor ki, neden bileyim? Neden bileyim? Hani sanki ben burada neyi duruyorum? Biz bittik orada. Hani biz de bilmiyoruz bizim Efendimiz ne zaman gelecek. İsa demedi falanca saatte falanca günde geleceğim. Sordular ona ama cevap vermedi diyor. Bunu sadece babam biliyor. Evet, İsa ne vakit geleceği belli değil. Her an tetikte olmamız lazım. Biz de nasıl bu tren garasından ayrılamazdık, mecbur kaldık orada kalalım. Çünkü ha 5 dakika ayrıldın, bütün treni kaçırıyorsun. Aynı biçimde imanlı hayatımızda da öyle. Bu treni beklemek lazım. Evet, eğer imanlı hayatını sadece öyle görürsen, o zaman çok sıkıcı bir hayat olacak. Bıkacaksın her şeyden. Yani senin imanlı hayatın bir bekleme odasına benzerse, çok sıkıcı bir imanlı hayatın olacak. Çünkü yenilik yok. Bıkacaksın kardeşlerden, çünkü hep aynı suratlar. Bıkacaksın toplantılardan, çünkü yenilik yok. Bıkacaksın ilahi ve dua etmekten, çünkü hep aynı laflar. Ve en sonunda bıkacaksın insanın kendisinden de. Çünkü oyalanıyor. Eğer senin imanlı hayatın öyle, sadece bir şey yapmadan bekliyorsun, o zaman yani çok fena bir durum. Ama çok şükür İsa senin imanlı hayatını öyle görmüyor. O seni kurtardı ölümden, günahtan, pislikten, bataktan başka bir amaçla. Değil sadece beklesin onun gelişini. İstemiyor imanlı hayatın sadece onu beklemekle geçsin ama bambaşka şeyler hazırladı senin için. Hazır mısın? Aç kulaklarını ve sesle. İsa seninle nasıl bir imanlı hayat bekliyor? 5 tane noktaya bakacağız. 5 değişik fikir vereceğim size. Hani imanlı hayatımız nasıl geçebilir? İmanlı hayatımız neye benzebilir? Çakallardan başka, bekleme olasından başka. Ve bunların hepsi bulunuyor 1. Petrus mektubunda. 2. bölüm, ayet 1'den 10'a kadar. Ve parça parça onu gözden geçireceğiz. Birincisi, imanlı hayat büyümek demektir. İmanlı hayat büyümek demektir. Küçük başlıyorsun ve git gide sürekli bir tempoda büyüyorsun. Sesleyin ne konuşuyor? 1. Petrus 2 ayet 1. Onun için her türlü kötülük, her türlü kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve her türlü zem yapmak bunları bir tarafa atın. Allah'ın sözü temiz sütü benziyor. Siz de yeni doğmuş bebekler gibi o sütü özleyin. Öyle ki onunla kurtuluşta büyüyeseniz. Çünkü Rabbin yavaşlığından bir tat aldınız. Bebek ve büyümek. Bu iki söz geçiyor değil mi? Demek bir imanlı hayat bir insanın hayatına benziyor. Hepimiz küçücük bir bebek olarak dünyaya geldik ama o durumda kalmadık, büyüdük. Ve sen düşün, bebek ve şimdiki halin ne kadar farklı. İmanla hayatında öyle bir şey var mı? İmanla hayatındaki bebek zamanını şimdiki zamana, şimdiki durumla karşılaştırırsan diyebilir misin? Ben büyüdüm. Yaşayan şeylerin özelliklerinden biri büyümektir. Tamam mı? Biyologlar yeni bir şey buldular mı ve öğrenmek istediler mi? Acaba o canlı mı, cansız bir şey mi? Soruyorlar. Yani değişik soru ve bu soruların birisi, bu şey büyüyor mu? Eğer büyümezse canlı değil. Ölü bir taş gibidir. İman hayatımızda da öyle bir şey. Ölü ve diri imanın arasındaki fark bu. Mesihçi büyüyor mu yoksa hep aynı mı kalıyor? Eğer aynı kalırsa o zaman canlı değilsin. İman da bebek misin yoksa yetişkin bir insan mı oldun? Onun için bakalım bu bebek sözü konuşuyor. Çünkü çoğular diyor ki bu bölüm, ikinci bölüm yani 1. Petrus mektubunda vaftizden sonra konuşulan, yapılan bir vaazdır. Sanki Petrus yeni vaftiz olmuş imanlılara konuşuyor. Ve onlar diyor ki siz şimdi bir bebeksiniz diyor. Ve şimdi diyor sizi beslemek lazım. Sizi yani büyütmek lazım. Ve büyütmek için bir süt lazım. Ve ne diyor bu süt? Nedir? Allah'ın sözü. Allah'ın sözü ile imanda büyüyorsun. Evet, bizi büyütüren o. Değil ilahiler, değil bir araya gelmek ama en önemlisi Allah'ın sözü. Şey bakalım, bebek durumda olan imanlılar da nasıl bebeklere benziyorlar? Bebekler kendilerini pisletiyorlar değil mi? Her bir ana bunu biliyor. Lazım başkası gelsin, onları temizlesin. Bebekler kendi kendini temizlemiyorlar. Günaha düştüğün zaman sen kendiliğinden toparlanıyor musun? Günahı kendin görüp hal ediyor musun? Kendin kalkıp başkasına açıklar mısın sen ne yaptın yani senin durumunu? Yoksa bunu saklıyor musun? Yoksa kimse benim günahımı görmesin mi diyorsun? Yoksa lazım başkası gelsin sana günahımı göstersin de belki ondan vazgeçerim. Öyle mi? Bebek ve yetişkin imanlı böyle fark ediyor. Büyümüş bir Mesihçi artık kendi hayatına dikkat ediyor. Onu kendisi ayırıyor. İmanlı hayatını kendisi ayırıyor. Gerek yok başkası gelsin, ona günahlarını göstersin ve göstersin nasıl lazım yaşasın. İkinci bir durum. Bebekler kendi kendilerini besleyemiyorlar. Lazım başkası gelsin, onlara bes versin. Öyle değil mi? Bebekler beklemiyorsun. Hani ağlıyor artık yatakta ağlıyor değil mi? Ya git buzdolabına kendini besle. Olamaz. Sen onu besliyorsun. Aynı biçimde bebek imanlılar da başkası lazım gelsin onları beslesin. Sen kendi kendini Allah'ın sözünden besleyebilir misin? Yoksa başkası lazım gelsin zorla seni beslesin. Bebek ve yetişkin imanlı burada belli oluyor. Büyüdün mü? Ve üçüncü bir şey, bebekler egoisttir. Bebekler bencildir. Ya, değil mi öyle? Bebek ne görüyor? Bebek kendi ağasını, kendi kız kardeşini, senin halini düşünüyor mu? Sen bir ana, bir baba olarak gece yatıyorsun, tamam zor böyle birkaç saat uyku almak istiyorsun. Aa, kimse sana bakmıyor. Benim ihtiyacım var diye başlıyor ağlama. Bebek egoist. Ama lazım olsun, biz buna mana bulmuyoruz. Ama bebekler egoist. Sadece kendini düşünüyor, sadece kendini. Ben dakikada bunu istiyorum. Evet, ama sonra, kızan daha sonra öğreniyor, başka insanlar var, başka insanların da ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara saygı göstermeyi öğreniyor. Değil mi? İmanlı hayatta da öyle. Yeni imanlılar egoisttir. Sadece ben. Benim duygularım, benim isteklerim, benim ihtiyaçlarım. Ama büyüdün mü imanda? Anlıyorsun, dur bakalım, başka imanlılar da var. Biraz da onların halini sorayım, biraz da onlarla ilgileneyim. Öyle bu amaçla gidiyoruz toplantıya. Evet. Senin hayatında ne var? Ruhsal bebek misin yoksa büyüdün mü? Yani sadece kendini düşünmek yoksa başkalarını mı düşünüyorsun? Bu birincisi. İmanlı hayat büyümek demektir. İkinci bir şey. Okuyoruz o bizim tekstimizde. İmanlı hayat bir ruhsal eve benziyor. İmanlı hayat bir ruhsal eve benziyor. Ayet 4'ten devam ediyorum. Ona gelin, diri kayaya gelin. Petrus çağırıyor imanlıları, İsa'ya gelsinler. O belki insanlar için reddedilmiş bir kayadır Ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır. Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Tamam mı? Diri taşlar olun. Bu konuşu Yeruşalim'deki tapınak için. Orada değil mi? İsa'nın zamanında kocaman bir tapınak vardı. Kocaman bir Allah evi vardı. Ama bu bina İsa'nın söylediği gibi kendisinden 40 sene sonra yıkıldı. Ve bugüne kadar bir daha yapılmadı. Bugüne kadar yıkık duruyor. Sadece avlusunun tek bir duvarı kaldı. Öbür tarafta hiçbir şey kalmadı. Toz. Ve bugün Yahudiler, bazı Yahudiler diyorum, bazı dindar Yahudiler günde 3 defa dua ediyorlar. Bu Allah evi yeniden yapılsın. 2000 sene geçti neredeyse. Ve bugüne kadar dua ediyorlar. Rab, bu Allah evi yeniden yap. Yeruşalim'de o binayı yeniden kaldır. Belki yanlış bir anlayış. Belki onlar bizim gibi yani Allah'ın istediğini tam anlamıyorlar. Ama sen günde 3 defa dua ediyor musun? Allah ruhsal evi kaldırsın. Çünkü Petrus konuşuyor, Allah bir daha ev kaldırıyor. Ama nasıl? Ruhsal bir bina. Ruhsal bir bina. Sen onlar gibi günde 3 defa dua ediyor musun? Rab, sen bu ruhsal tapınağını yeniden kaldır. Burgas'ta olsun, Kavlobo'da olsun, Silistre'de olsun, Azerbaycan'da, Afganistan'da olsun. Yani dua ediyor musun? Rab, orada bu binayı kaldır. Her topluluk önce uğraşıyor, kendine bir bina yapsın. Hramcağızımız, tapınakcağızımız diyorlar ya. Tamam mı? Ama biz artık anladık ki asıl kilise bina değil, insanlardır. Tuğlalar değil, insanlardır. Onlar lazım dizilsin, onlar lazım kaldırılsın. Burada imanlıya iki tane önemli vazife düşüyor. Diri bir taş ol diyor. Sen nasıl diri bir taş olacaksın? Nasıl diri bir taş olacaksın? Bu binanın içinde. Ama önce diyor ki ona gelin, İsa'ya gelin. İsa diyor reddedilmiş bir taşıydı. Yeni antlaşmada en sık yapılan aktarma, sitat yapılmış eski antlaşmadan ayet budur. Demek bu çok önemli bir ayet. Nasıl Mesih reddedildi? İmanlı da aynı biçimde atılıyor. Kendini dışarıda buluyor. Mahalleye uymuyor artık. Yabancılaşıyor. Onlara ayak uyduramıyor. Onlar gibi düşünemiyor. Onlar gibi hayatını dizmiyor. Siz diyor Mesih'e gelin. O atıldı. O Yahudi toplumundan atıldı. Ve siz de ona geldiniz mi? Ona bir adım attınız mı? O zaman ne oluyor? Siz de diyor yabancılaşıyorsunuz. Bu imanlının hayatını anlatıyor. Eskiden mahalle düşüncesine yakın ama Rab'den uzak idik. Şimdi bakıyoruz mahalle düşüncesinden uzaklaşalım, Rab İsa'ya yaklaşalım. Ve bu uzun bir proses, uzun bir gelişme hayatımız bununla geçiyor. Diri taş olduktan sonra, tabii bunu sor kendine, ben bunu yapıyor muyum? Diri taş olabilmek için eski halinden çıkıyorsun, uzaklaşıyorsun. Ne kadar daha senin gönlün mahalleye yapışmış ise, yani oradaki sıraya, oradaki düşünceye hani uygunsa sana, o zaman diyor Mesih'i daha bir adım atmamışsın. Ona gelin diyor. Diri taş olduktan sonra bir başka bir sorun var. Sen yalnız değilsin. Bir taştan duvar olmuyor. Çok tuğlalar ve kilise içinde çok kişiler lazım. Usta sonra geliyor, bir taşı alıp onu uygun yere koyuyor. Bu usta İsa'dır ve topluluğun güdücüleri ona bu konuda yardım ediyor. Onların işi bu diri taşları dizsin, birbirlerini bağlasınlar. Evet, yani bu bugün tam anlaşılmıyor çünkü bugün tuğlalar standart, hepsi aynı boy. Hepsi aynı değil mi? O zaman dizmek kolay ama eskiden öyle değildi. Eskiden her bir taş farklıydı. Evet, bir puzzle gibi. Ve her bir taşa uygun bir yer bulasın. Tamam mı? Ustanın işi budur. İmanlı hayatımızda da öyle geçiyor. Rab topluluk da bizim için en uygun yeri bulsun, bizi oraya yerleştirsin ve orada biz hizmet ediyoruz. Ve en önemlisi orada başka kayalardan bağlanıyoruz. Ruhsal ev böyle oluyor. Ama bu ruhsal ev, şimdi üçüncü noktaya geçiyoruz. Dedi ki büyümek var, ruhsal bir ev olmak var. Şimdi üçüncü bir şey, bu evde ne yapılıyor? Bu değil bir, hani bir kişi orada uzansın, rahat yaşasın. Bir tapınak, işlek bir yeriydi. O da bir iş yapılıyordu. Ne yapılıyordu tapınağın içinde? Hani değil şimdi Allah orada sığınsın, Allah orada yaşasın, hayır. İnsanlar orada Rabb'e yaklaşıp ona hizmet ederler. Ve biz bunlara kahin diyoruz ya da Allah görevlisi, daha doğrusu. Devam ediyor. Öyle ki diyor, yani diri bir taş oldun mu, bu binanın içinde bir kaya oldun mu diyor. Öyle ki, başka bir benzetme, bir kutsal görevliler grubu olasanız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesih'in eliyle Allah'a makbul oluyor. Ne yapıyoruz? Bir binanın içinde, kutsal binanın içinde kurban getiririz. Bu hani kutsal bir görev, kahinlik. Eskiden Levililer vardı, bir de kahinler vardı. Allah halkının içinde bir ayrım yaptı. Herkes bana hizmet edemez. Tamam, bütün İsrail halkını seçti. Bir halk olarak dünyadan, öbür milletlerden farklı, ayrı, kutsal olsunlar. Ama İsrail halkının içinde bile bir ayrım vardı. Herkes bana yaklaşamaz. Bu İsrail halkının cinslerinin içinden bir tanesini seçti. Levi. Levi cinsini seçti. Sade benim işimi bakacak olan onlar olacak. Ve bu Levi cinsine toprak verilmedi. Onlar başka İsrailliler gibi kendi kendini beslemediler. Hayır, siz bana daha yakınsınız. Siz bana daha özel bir grupsunuz diyor. Levi cinsinin toprağı yok. Kasabalarda yaşıyordular ama onun için ondalık toplanıyordu. 11 cins kendi mallarından, parasından toplayıp bu Levi cinsini beslediler. Siz bu dünya işlerine karışmayın. Ve Levi'nin 3 tane oğlu vardı. Gerşon, Kehat ve Merari adında. Ve işte onlardan çıkan Leviler, onlardan yani doğan Leviler, onlara 3 ayrı görev verdi. Ve bunu okuyoruz mesela Sayılar kitabında. 3. bölüm 26. Şöyle yazıyor. Konutla sunağı çevreleyen avlunun perdelerinden, avlunun girişindeki perdeyle, iplerle ve bunların kullanımından sorumlu olacak. Birinci grup Gerşon diyor ki sizin işiniz ne? Sadece perdeler ve ipler. Değil mi? En birinci Allah evi taşlarını değil de Musa'nın zamanında o bir çadırıydı. Bir palatka gibiydi. Ve yerden yeri değil mi? Konardı. Demek lazım kurulsun. Belli bir zaman orada duruyor. Sonra sıkılıyor ve başka bir yere götürülüyor. Ve bu Gerşon grubu, onların görevi, tek görevi neydi? Perdeler, ipler. Sadece bunlar. Başka hiçbir şey yapmadılar. Öbür oğlu Kehat. Ve diyor ki, Kehatlılar antlaşma sandığından, masa ile kandillikler, sunaklardan, kutsal yerin eşyalarından, perdeden ve bunların kullanımından sorumlu olacaklar. Demek onlar bu altından yapılmış eşyaları taşardılar. Şimdi üçüncüsü Merari. Şöyle diyor ki, konutun çerçevelerinden, kirişlerinden, direklerinden, tabanlarından, takımlarından, kazıkları da iplerle sorumlu olacak. Demek tahta eşyalarını onlar taşırdılar. Ve daha sonra Davut dördüncü bir grup meydana getiriyor. Birinci tarihler 15-16 diyor ki, Davut Levili önderlere, kardeşlerinden çenk, lir ve zil gibi çalgılar eşliğinde yüksek sesle sevinçli ezgiler, yani ilahiler okuyacak atamalarını söyledi. Ne demek o? Dördüncü bir görev ilahi söylemek. Evet, bunlar özel kişiler. Herkes ilahi söylemezdi. Hiç kimsenin hakkı yoktu o tapınağın eşyalarına dokunsun bile. Evet, ve biz bugün sen ilahi söylediğin zaman aynı görev yapıyorsun. Spesyal bir haktır bu. Bu senin kutsal görevindir. Onun için maytap yapmıyoruz. Ciddisizlikle söylemiyoruz. İlahi söylerken bu bir duadır. İlahi söylerken bu ciddi bir konuşmadır. Sen Allah'a konuşuyorsun ya da kardeşine konuşuyorsun. Onun için bu düşüncesizlikle ya da otomatik olarak ya da maytapla böyle şaka bir anlamda İlahi söylemiyoruz. Ya bazıları ki, uykumuz geldi, azıcık uyanalım, bir ilahi söyleyelim. Ne demek bu? Kime söylüyorsun? Kendi kendine mi? Yoksa bu senin ruhsal hizmetin nedir? Evet. Ama bütün bunlar sadece Allah evinin eşyalarına bakacak. Levilerin işi bu. Sadece eşyalarının görevliydi. Onların hakları yoktu. Hani kullansınlar. Ve onun için daha küçük bir grup vardı. Levi cinsinin içinden daha küçük bir grup vardı. Harun'un, Musa'nın abisi Harun, onun soyundan gelenler, bunlar artık kahin olacaktı. Kahin diyoruz. Daha özel bir grup. Bu çok büyük bir şeref ve aynı zamanda çok büyük bir görev. Ve okuduğumuz ayetler diyor ki, siz Leviler kahinsiniz. O gruptansınız. Ve siz kurbanları getiresiniz. Çünkü Leviler sadece bu kutsal eşyaları taşırdılar ama bir tek kurban kesmeye hakları yoktu. Onun için bir kahin lazımdı olsun. Ve Petrus diyor ki, siz bu kahin grubusunuz. Bizim ruhsal işimiz bu. Sen ne vakit toplantıdasın, bu bir çeşit tapınmadır, kutsal görevindir. Ve bu görevini yaptıkça Allah yüceltiliyor. Sen bunu yapmıyorsun kendin için, sana iyi gelsin ama Rab için. Maalesef birçok imanlı bunu anlamıyor. Geliyorlar toplantıya, bir kinoya gitmiş gibi, sinemaya gitmiş gibi. Birisi o da bir şey anlatsın, benim ruhsal hayatıma iyi gelsin. Oh çok güzel geldi bugün. Sen gidiyorsun o da hizmet etmeye. Sen gidiyorsun hem kurban getirmeye hem kardeşine hizmet etmeye. Hiçbir imanlı sormasın bu toplantı bana ne verdi? Ama herkes sorsun ki ben ne verdim? Ne vakit Zekeriya yani Yahya'nın babası seçildi. Biliyorsunuz değil mi? Luka İncil'de geçiyor bu. Ne zaman o seçildi, duman yaksın. Bu çok büyük bir görev, büyük bir fırsatıydı. Onun zamanında o kadar fazla kahinler oldu, halk o kadar çoğaldı, büyüdü ki, yani sırayla görev yapardılar. Tamam, herkes değil, sırayla görev yapardılar. Ve bazılar hesaplamış ki belki ne zaman Zekeriya seçildi bu görev yapsın, bu hayatında belki sefte oldu. Adam 70-75 yaşına gelmiş ve ilk defa bu görevi yapıyor. Çünkü o kadar kalabalık bir hizmetçiler grubu vardı. Evet, iki tane görev daha vardı. Bu kahinlerin iki görevi daha vardı. 1 Samuel 12-23 şöyle yazıyor. Bana gelince sizin için Rabbe yalvarmaktan vazgeçip ona karşı günah işlemek benden uzak olsun. Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim. İki görev, fark ettiniz mi? Sizin için dua edeceğim diyor ve size öğreteceğim, size ders vereceğim. Dua etmek başkaları için sürekli onların ihtiyaçları için dua etmek bu bir görevdir. Bu bir kahinlik işidir. Sen bunu yaptığın zaman hani bir başka bir görevlinin işini yapıyorsun. Ne kadar sık dua ediyoruz kendimiz için. Ne kadar kendi ihtiyaçlarımızı Rab'ın önüne getiriyoruz değil mi? Ve belki de kızanlarla, belki bizim ailede belki bu çemberin içine koyuyoruz. Ama bunun dışında sanki hiçbir dünya yok. Öyle değil mi? Dua ettiğimiz zaman ben, bana. Ve belki aileceğime, çocuğuma, kızıma oraya kadar. Ama eğer anladıysam, Rab beni seçti, bu tapınakta bir görevli olayım, o zaman sen başkaları için dua ediyorsun. Bu senin kurbanındır. Bu senin işindir. Bu senin görevindir. Ve doğru yolu öğretmek. Kişilere İsa'nın yolunu anlatmak. O da bir görevdir. Değil senin keyfine kalmış bir şey. Bir gün yapacağım. Hayır. Rab seni o amaçtan kurtardı. Kalk bu bekleme salonunda durma ve bu işi yap. Evet, her sene Paskalya zamanında televizyonda gösteriyor Ortodoks Pravoslavna Kilisesi'nin törenlerini değil mi? Seyretmişsiniz. Ne zaman Paskalya geliyor? Büyük bir şov yapıyor, büyük bir törenler var. Uzun sakallı papazlar, altınlarla süslü uzun beyaz rubalar, ellerinde altın kapaklı kutsal kitap değil mi? Herkes onlara bakıyor. Büyük bir havayla ikonaları öpüyorlar. Herkes hayran kalıyor. İşte bunlar kutsal adamlar. Öyle değil mi? Ama okuduğumuz ayet diyor ki senin hayatın budur. Bütün bu sözleri yok ediyoruz. Ama Rab'be hizmet etmek, onun görevlisi olmak bizi kalıyor. Bu senin hayatın. İşte onun için sen kurtarıldın. Bu görev çok büyük bir şereftir. Onu sevinçten yapacaksın mı? Onu sevinçten yerine getireceksin mi? Evet. Dördüncü bir benzerlik, bizim ruhsal hayatımız, imanlı hayat bir kutsal halka benziyor. Kutsal bir halk olalım. Kutsal. Kutsal demek ayrı. Uzaklaşmış, Rab için ayrılmış. Bir temiz ama özel seçilmiş Rab'ın hizmeti için. Kutsal olasınız, bu demek değil günahsız olasınız. Bu demek farklı olasınız. Bazı radikal Yahudiler var ve maalesef birçok imanlılar da şimdi öyle bir heves var ki, öyle bir hareket var. İstiyorlar Süleyman'ın tapınağını, yani Herodes'in tapınağını yeniden kaldırsınlar. Yeruşalim'de yeniden bu bina yapsınlar. Para toplayıp kutsal eşyaları bile yapmışlar. Antlaşma sandığı, altından yapılmış yedi kollu şamdan bilmem ne, duman kurban yeri, bütün bunlar baş görevlinin rubalarını hepsini yapmışlar, dizmişler. Bekliyorlar şimdi fırsat olsun, Yeruşalim'de yeniden taştan bu bina yapsınlar. Ve birkaç sene önce çıktı kırmızı inek meselesi. Nasıl kırmızı inek? Sayılar 19:2'de o da anlatıyor, bu baş görevli, yani baş kahin, onun bir arındırma töreni var. O yapılmadan kimse baş görevli olamaz. Yani bir geçerli olabilmesi için bu tören lazım yapılsın. Bu törenin içinde lazım kırmızı bir inek kurban edilsin, yakılsın ve külleri suya karıştırıp baş görevli onunla yıkansın. Ama bir tek problem var. İsrail'de kırmızı inek yok. Ne yapacağız şimdi? Birkaç sene evvel Amerika'da bir çiftlikte kırmızı bir inek buldular ve onu İsrail'e yollamışlar. Ve ondan başkaları doğsun ve hazır oluncaya kadar bu kurbanı yapabilsinler. Ne kadar ince. Diyeceksin şimdi, neden bunları anlattırıyorsun? Çünkü değil sadece İsa'yı kabul etmeyen Yahudiler, maalesef birçok imanlılar, hatta evangelist kiliselerden gelen imanlılar da bu düşünceye katılıyorlar. Destekliyorlar bunu. Ve bunu duyunca ayı coşuyorlar. Tapınak yeniden yapılacak. Yeniden bir başkahin görevi koyulacak. İsrail'e bakıyorlar, sanki orada bizim imanımız için bir hangi ruhsal fayda bulunuyor. Ve şimdi sesliyoruz İncil'in sözlerini. 1. Petrus 2, 9 ve 10. Tekste devam ediyoruz. Ama siz diyor seçilmiş bir halksınız. Krallar gibisiniz. Kutsal Allah görevlilerisiniz. Kutsal bir milletsiniz. Allah'ın kendi halkısınız. Öyle ki Allah'ın iyi tabiatını ilan edesiniz. O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığa çağırdı. Bir zamanlar siz bir halk değildiniz ama şimdi gene Allah'ın halkısınız. Petrus bu sözleri kime yazdı? Başta yazıyor, hani Asya, Bitinya, Kapadokya, Pontus'ta sayıyor 5 tane bölge. Bunlar hepsi bugünkü Türkiye'de, Anadolu'da bulunan bölgeler. Ve oradaki topluluklara yazıyor. Ve o topluluklar değil Yahudilikten gelen imanlılar. Bunların çoğu Grek, yani Yahudi olmayan halklardan gelmiş imanlılar. Ve açık açık yazıyor. Siz bir vakit halk değildiniz. Allah'ın halkı değildiniz. İsrailli değildiniz. Ama şimdi diyor Allah'ın halkı oldu. Şimdi Allah'ın halkısınız. Ne demek oluyor? Bu sözler apaçık diyor ki bugün İsrail diye bir, Allah'ın gözünde diye bir millet yok. Kim İsa'yı kabul ederse, kim Mesih'i kabul etmişse, kim yeniden doğmuşsa, onun ruhunu taşırsa işte o İsraillidir, o Yahudidir. Birçok imanlı bunu kabul etmek istemiyorlar. Hayır. Ama İncil apaçık. Bu da hiçbir tartışma olamaz. Matta 21:43. Onun için ben size diyorum Allah'ın krallığı diyor sizden alınacak. İsa kendi halkına konuşuyor ve öyle bir millete verilecek, hani ona uygun yemişler veriyor. Filipiler 3:3. Asıl sünnetli olanlar, yani asıl Yahudiler biziz. Biz ki Allah'a ruhta hizmet ediyoruz diye taşminalarda. Mesih İsa'da seviniyoruz. Bugün hiçbir Yahudi İsa'da sevinmiyor. Ve beden şeyleri de güvenmiyoruz. Kendi yaptıklarımıza güvenmiyoruz. Sünnetli içinde her zaman Yahudi demektir. Ve bu da apaçık diyor ki İsa'nın bahsettiği yeni halk kimdir? Mesihçiler. Asıl Yahudi biziz diyor Pavlus ve bütün Petrus ve Mesihçiler biziz. Yani asıl Yahudi biziz. Onun için başka imanlılardan, başka kiliselerde, internette böyle öğretişleri gördüğünüz zaman aldanmayın. Boşuna heyecanlanmayın. Bunlar bize ne verecek? Bizim hani iman ettiğimiz sistem kat kat daha üstündür. Evet. Ama bakalım en başta Rab neden bir halkı seçti ve onu neyi yapmaya seçti? Dönüyoruz en eski zamanlara. Ne vakit Rab İsrail halkını seçti? Ne amaçla? Ne amaçla bunu yaptı? Neden Yahudi halkı seçti? Yasanın tekrarı 7:2'den 9'a kadar. Tanrınız Rab bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslara antlaşma yapmayacaksınız, onlara acımayacaksınız. Kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı onların oğullarına vermeyeceksiniz. Oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız. Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten saptıracak. Başka tanrılara tapmalarına neden olacaklar. O zaman Rab size öfkelenecek ve sizi çabucak yok edecek. Onlara şöyle yapacaksınız. Sunakları yıkacaksınız, dikili taşları parçalayacaksınız, aşera putlarını devireceksiniz, öbür putlarını yakacaksınız. Siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Tanrınız Rab öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti. Rab'in sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan daha azdınız. Yani sanmayın ki ben sizi seçtim, çok güzelsiniz diye. Çok üstünsünüz. Hayır. Sıradan bir halk ediniz. Bir sıradan bir halkı seçtim. En küçük halkı bile seçtim. En köle. Halk bile değil. Bir köle, bir azınlık idiniz. Rab sizi sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı. Köle olduğunuz ülkeden, Mısır Firavun'un elinden sizi kurtardı. Tanrınız Rab'in Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin buyruklarını uyanların birinci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır. Kutsal bir halk olduk. Değil Yahudilerden daha iyiyiz diye. Ama merhamet yüzünden, sevgi yüzünden bizi seçti. Ve bir amaçla seçti. Putperestliği yok etmek için. Kompromis yapmamak için, ödün vermemek için. Rabbin gerçek adını yaymak için. Ve bir söz veriyor. Bininci kuşağa kadar ben sizi bereketleyeceğim. Ne zaman? Eğer sen ayrı olursan. Rab diyor kutsal bir halksınız. Ve bu çok büyük bir şey. İstemiyoruz değil mi? İstemiyoruz farklı olalım. İlla ki mahalleye benzeyelim. En küçük bir temada farklı olmayalım. Modadan tut düğünlere kadar. Hiçbir farkımız olmasın. Halk ne derse, mahalle ne derse, moda ne derse biz oradayız. Neden? Farklı olmak insana zor geliyor değil mi? Farklı olmak acı bir şey. Kırda kaldın, dışarıda kaldın. Ama Rab en baştan diyor ki ben sizi bu amaçla seçtim. Farklı olasanız. Evet. Rab'e bağlı kalmak, onu evlatlarımıza öğretmek bereket getiriyor. İşte Rab seni çağırdı değil sadece sen cennete gidesin diye. Ama bu lanetli mahallede yeni bir cins yaratasın diye. Yeni bir cins. Kutsal bir halk. Nerede? İşte biz bu sözü ciddi aldık mı? Gerçekten farklı olmak değil sadece ben. Benden sonraki kuşaklar, benim çocuklarım, torunlarım ayrı devam etmek. Birinci kuşak imanların neredeyse hiçbir çocuğu hani bugün imanda değil. Çok seyrek. Hani 30 sene önceki imanları düşünürsek önderleri bile bir şey kalmadı. Ama şimdi ikinci kuşak biraz daha toparlıyor kendini. Gerçekten farklı olmaya, Allah'ın halkı olmaya ciddi alıyor muyuz? Ve beşinci bir şey, o bu da yazmıyor, bu benden bedava. İmanla hayat bir maceraya benziyor. Macera ne demek? Macera ne demek? Prekuçeniye. Yani değil mi? Heyecanlı bir şey. Senin hayatında bu heyecan var mı? Sor kendine. Bilmiyorum ama var insanlar bu hayata bakıyorlar sanki hayat rahatsız edici bir şey. Yani hayattan ne bekliyorlar? Bu hayatı bitirmek istiyorlar problemsiz. Dalgasız geçsin. De burada köşeceğimiz ve hani bırak beni hayatımı yaşayayım. Öyle. Bir şey beklemiyorlar hayattan. Tamam mı? Doğmak, büyümek, evlenmek, çocuk sahibi olmak, ev sahibi, araba sahibi. Hop bu kadar. Hayat bu. Ama imanlı hayat bu kadar mı? Mesih seni bu amaçla mı çağırdı, kurtardı? Kurtuluş bu kadar mı, hani bayağı bir şey, bu kadar banal mı bir şey? Hı? Yoksa azıcık daha fazla bir şey mi var? Yani ben hep bunu insanlara soruyorum. Senin mezar taşına ne yazacaklar? Yani bir özet yazarsalar, ne yazacaklar? Burada falanca kişiyi atıyor, 3 tane araba aldı. Çocuklarına çok güzel ev yaptı. Bu mu? Tamam. Senin hayatın bu ise ben sana karışmıyorum. Ama bekleme Mesih'ten bir şey. Bekleme imanlı hayatında bir mutluluk olsun. Hayır. Biz imanlı hayatımızda bir maceraya çağrıldık. Tamam mı? Biz çağrıldık, yani farklı yaşayalım. Hayatın içinde bir büyük bir iş var. Sen onun peşine gidiyorsun bunu çözmek için. Bütün ne yaparsan bunun peşine gidiyorsun. Hayatım anlamlı olsun istiyorum. Benim için rahatlık en büyük şey değil. Kişiler soruyor, sen ne arıyorsun Bulgaristan'da? Kimse anlamıyor. Geçen gün o da Trakya'da birisi tuttu. Aga sen bu Tuvas değil misin ya? Abi sen ne arıyorsun burada? Kendisi Duisburg'da yaşarmış. Bizim bütün kardeşlerimizi tanıyor orada. Ben ona anlatmaya çalıştım. Ben ne yapayım orada? Ben ne yapayım burada? Önemli olan değil, nerede yaşıyorsun, ne için yaşıyorsun? Sen tamam, orada da yaşıyorsun, bir şey anladın mı? Baktı, düşünmedi. Ah şimdiye kadar bunu düşünmedi. Evet, düşünmedin. Evet, ne için yaşıyorsun? Hayatın sıkıcı bir, hani ne bileyim, bir tekerlek gibi, yani mahalle gibi aynı işleri yapıyorsun. Yoksa gerçekten bir macera gibi. Yuhanna 3, 7 ve 8. Bu benim fikrim değil. İsa bunu söyledi. Bakın, ne diyor? Yuhanna 3 değil mi? Bu meşhur olay, ne zaman İsa Nikodemus'la konuşuyor. Bunu anlıyoruz değil mi? Yeni doğuş için konuşuyor değil mi? Yeniden doğmalısın. Bütün bölüm bunun etrafında. Yeniden doğmalısın. Niçin? Adam 80 yaşında. Neden bir daha doğsun? Yaşamış artık. Bak ne diyor İsa? Sana dedim ya, yeniden doğmalısın, ona şaşma. Şimdi diyor, rüzgar ne de isterse orada esiyor. Sen belki onun sesini işitiyorsun ama nereden geliyor, nereye gidiyor onu bilemezsin. İşte ruhtan doğmuş olan her kişi de öyledir. Sen ruhtan doğmuşsun diyebilir misin? Ben de yeni doğuş var diyebilir misin? O zaman bak İsa senin hayatını nasıl anlatıyor. Bir rüzgar gibi. Bir rüzgar diyor, nereden nereye? Nereden geliyor, nereye gidiyor anlamasın. Bak Petrus'un hayatına. Petrus çok güzel bir örnek. Petrus'un babası neydi? Bir küçük firmanın sahibi. Sanmayalım o da Petrus iki kişi. Onlar birkaç işçileri vardı. Belki 20-30 işçi vardı. Belki 20 tane kayık vardı. Küçük bir firma. Ve Petrus şimdi en büyük oğul olarak hayata hazır. Babam geçindi mi ben firmaya devam edeceğim. Değil mi? Bütün hayat belli. Evliliği, kızanları vardı. Ondan sonra İsa geliyor. Ve İsa ne diyor? Bırak bu mrecaları, bırak bu ağları ve benim peşime gel. Ben o ilk okuduğumda dedim ki, bu Petrus deli mi? Her şeyi bırakıyor. Evet, bıraktı. Ve ne oldu sonra? Biliyoruz. İsa'nın peşine gittikten sonra hayatı büsbütün değişti. Bir macera oldu. Bir rüzgar gibi. O işte Celile Gölü'nde etrafında küçücük bir bölge, küçücük bir kasaba, yani sanki unutulmuş bir köşede ve sonra nerede öldü? Roma'da. Dünyanın merkezinde. En büyük şehirde Petrus orada öldü. İmparatorun buyruğuyla. O kadar önemli, o kadar büyük bir kişi oldu ki İmparator Nero kendisi dedi ki bu adam lazım ölsün. Nereden nereye? İşte ben ölmek istemiyorum. Bu anlamda söylemiyorum size. Ama Petrus'un hayatı bize örnek. Nasıl? Bir rüzgar gibi. Bir macera gibi. Ve onun için Rab seni de çağırıyor. Bu bekleme odasında kalma. Hani gördük Rab ne kadar fazla teklif ediyor sana. Ve işte senin ruhsal hayatın öyle geçsin diye dua et. Rab sizin olsun.